Evet. Sizi habercilerin işleri ya da elçilerin işleri 3. bölüme götürmek istiyorum. Birkaç yıl öncesi eski kardeşlerim anımsayacak mutlaka. Hizmet konusunu çok geniş bir şekilde burada incelemiştik. Hizmetin kilisede, aile içerisinde, iş hayatında ne kadar gerekli ve önemli olduğunu çok açık bir dille ben burada sizlere açıklamıştım anımsarsanız. Ve bu hizmet konusunu anlatmaya çalışırken, konuşmaya çalışırken en güzel örneğimiz olan, Kutsal Kitap'ta en güzel örneğimiz olan bir bölüme sizi götürmüştüm. Ve o örnek, oradan bir örnek kullanmıştım. İlk kilise topluluğundan örnek kullanmıştım. Habercilerin işte ikinci bölümde yer alan ilk kilise topluluğundan örnek olarak o topluluğun işleyişini birliktelik içerisinde hareket etmenin sonucu, birlikte kol kola girmenin sonucu ortaya çıkan o müthiş oluşumu size hatırlatmıştım bir şekilde değerli kardeşler. Ve yine aynı bölüm içerisinde yani ikinci bölümde, Habercilerin işte ikinci bölümde kalmıştım. Ve bir daha hiçbir zaman tekrarlanamayacak bir özelliğe sahip olan 50. gün anlamına gelen biliyorsunuz Pentekos günü ne Mesih bağlarının oluşturduğu o birlik ve beraberlik, o kilise topluluğunun ortaya çıkışını, doğumunu burada görmüştük, anlatmıştık değerli kardeşler. Ve Kutsal Ruh'un yüreklere gelmesinin sonucu orada kilise topluluğunun ortaya çıkmasına neden olmuştu. Ve ne oldu? Kutsal Ruh geldi. Rabbimizin vaat ettiği gibi yüreklerde konut kurdu. Yani yüreklerimizde oturdu değerli kardeşler. Ve sürekli vurgulamışımdır, öne çıkarmışımdır. Demişimdir ki onun için Kutsal Ruh gel diye dua etmenin hiçbir anlamı yok. Kutsal Ruh bizim yüreğimizde. Sadece o ruha izin vermek zorundayız. Onun yönetiminde kalarak adımlarımızı atmak gerekiyor. Doğru bir şekilde, düzgün bir şekilde varlığımızı sürdürebilmek için. Aynı şekilde değerli kardeşler, nasıl ki demiştim, Betlehem'de gerçekleşen Rabbimizin o olağanüstü doğumu bir kez gerçekleştiğine göre, Pentekos günü de yani kilisenin doğumu da bir kez tekrarlanmayan bir şey, bir kez olan bir deneyim olduğunun altını çizmişim. Tamam, çok güzel. Kutsal Ruh geldi, yüreklerde konut kurdu. Evet, kilise ortaya çıktı. Her şey bitti mi? Hayır dedim. Her şey bitmedi. Biz buna rağmen tekrarlanmaz. Tekrar tekrar olacak olan bir şey değil kişinin imanının hayatında. Ama dedim, Kutsal Ruh'un gücüne, onun desteğine, onun yönlendirmesine her bir canın, imanlının gereksinimi olduğunu söylemek zorundayım. Kutsal Ruh'un gücü olmadan kesinlikle hizmetimizi sağlıklı bir şekilde götürebilmemiz mümkün değil değerli kardeşler. Onun için bugün Kutsal Ruh varlığını sürdürüyor. İmanlının yüreğinde sürdürüyor. Ama aynı zamanda da sözü ve Kutsal Ruh kendi aracılığıyla her iki yönden iman etmeyenleri de ne yapıyor? Tövbe etme noktasına getiriyor. Onları ikna ederek. Doğru mu? Nasıl ki Kutsal Ruh ve Tanrı sözü bizi ikna etti ve bizim yeniden doğmamızı sağladı. Aynı şekilde bugün Kutsal Ruh'un gücü aynı güç ile etkinlikle devam ediyor. Ve kurtulmayan canların da kurtulmasını bugün de sağlıyor, sağlamaya devam ediyor değerli kardeşler. Onun için Kutsal Kitap'ta Habercilerin İşleri 8. bölümde, pardon, Romalılar 8. bölümde çok iyi bir ayet. Bunu çok güzel bir şekilde onaylıyor. 9. ayette, 8. bölüm, Romalılar 8, ayet 9'da diyor ki, Romalılar 8, ayet 9'da, Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa, benliğe göre değil, ruhun denetimindesiniz diyor. Yani eğer, ne diyor bak, bu çok önemli bir ifade, Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa, Demek ki çok net bir şekilde gösteriyor ki Tanrı'nın ruhu imanlının yüreğindedir. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Onun için Tanrı'nın ruhunu çağırmaya, tekrar tekrar ona seslenmeye gerek yok. Sadece Rab bize yardım etsin ki onun yönetimi altında adımlarımızı atalım. Ama biliyorsunuz ikinci bölümün bu muhteşem oluşumuyla noktalanmıyor dedim. Önümüze daha çok dışa yönelik bir hareket, dışa yönelik hareketli bir bölüm karşımıza çıkıyor dedim. Nedir o da? Üçüncü bölüm. Yani üçüncü bölüme baktığımız zaman iman eden topluluğun üyeleri, buna öğrenciler de dahil, ne yapıyorlar? Ve kendi içlerinde kalarak değil, dışarıya ki bugün az önce kardeşim de güzel bir şekilde söyledi, tanıklığın önemi aslında ortaya çıkıyor. Öğrendiklerimizi, elde ettiğimiz kazanımları ne yapıyorlar? Dışarıya, kilisenin dışına çıkarak, başkalarına ulaşarak iyi haberi götürme gayreti içerisine giriyorlar. Demek ki ilk kilise topluluğunun öne çıkan ilk özelliği nedir? Kendi kabuğuna çekilen bir topluluk değil. Yani ben kurtuldum, benden sonrası beni ilgilendirmez diyen bir topluluk değil. Ne yapıyor? Dışa yönelik adımlar atma gayreti içerisinde sevgili kardeşler. Demek ki burada da ortaya çıkan gerçek şu. Kilise topluluğu, kilise dediğimiz kavram bir bina değil. Öyle güzel binalar var ki kilise binaları, eski tarihi binalara baktığımız zaman insan hayran kalıyor. Çanı müthiş bir şey. O çan çalması bile farklı bir şey. Dikilmiş olan o kule bambaşka bir şey. Ama kilise dediğimiz zaman, bundan önce söylediklerime baktığımız zaman kilisenin bir bina olmadığı ortaya çıkıyor. Yani kiliseyi kilise yapan burada anlatılan vaazlar değil. Kiliseyi kilise yapan o güzel kuleler değil. Kiliseyi kilise yapan o güzel çanlar değil. Kiliseyi kilise yapan ismi de değil. Hani Baptist Kilisesi, Metodist Kilisesi, Karizmatik, Pentekost neyse. İsim de değil. Ama kiliseyi kilise yapan nedir biliyor musunuz? İsa Mesih'in adıdır değerli kardeşler. Mesih olmadıkça bu binanın hiçbir faydası, hiçbir özelliği yok. Değerli kardeşler, o zaman şunu söylemekte yarar var. Eğer bir bina değilse o zaman Rabbin bedeni bir organizma. Nedir organizma? Canlı bir şey. Yani nasıl ki ilk kilise topluluğu kendi içinde hizmet etmenin sonucunda birçoklarının üremesine, çoğalmasına neden olduysa aynı şekilde bizler de birlik ve beraberlik içerisinde kol kola girerekten ne yapacağız? Kutsal ruhun yönetiminin altında kalarak, Rabbin sözüne sımsıkı sarılarak ne yapacağız? Aynı hedefe kilitleneceğiz, aynı amaca odaklanacağız ve birlikte Rabbin sözünü, kurtuluş haberini anlatmaya çalışacağız. Doğru mu Hatice? Ki bu kilise topluluğu sayıca da büyüsün, gelişsin. Her ne kadar önemli olmamış olsa da. Biz iyi haberi götürelim. Kişi iman eder, etmez. O bizim sorumluluğumuz değil. Ama bizim sorumluluğumuz biz iyi bir şekilde iyi haberi götürmek zorundayız sevgili kardeşler. Onun için bizler kardeşler olaraktan sorumluluğumuz, öne çıkan sorumluluk bu. Onun için Habercinin İşleri 3. bölümde ilk 11 ayeti okuyalım. Açalım ilk 11 ayeti. Bugün kardeşleri Alman kilisesine dedim ki Rabbin sözüne saygıdan dolayı isterseniz ayağa kalkalım diye. İsteyen kalkabilir, isteyen kalkmaz diye. İsteyen ayağa kalkabilir, isteyen kalkmayabilir ama değişiklik olsun, bir standartlık olmasın. Rabbin, çünkü Doğu Blok ülkelerinde bunu yapıyorlar. Ben bunu arada bir yaptım burada. Rabbin sözüne saygıdan dolayı Doğu Blok ülkeleri de mutlaka kaldırıyor. Ben Moldavya'daydım mesela. Orada kiliseye katıldım. Ben vaaz edecektim. Ben Rabbin sözünde dedim ki şu bölümü açın. Ondan sonra oradan bir kardeş dedi ki herkes ayağa kalksın lütfen. Millet fıt diye ayağa kalktılar. Yani hakikaten bir standartlık olmasın ama bence güzel. Kalkmak isteyen ayağa kalkabilir. İlk 11 ayeti bize Özlem okusun.
11, ilk 11 ayet. Üçüncü bölümün ilk 11 ayeti.
Sakat dilencinin iyileştirilmesi. Bir gün Petrus'la Yuhanna saat 3'te dua vaktinde tapınağa çıkıyorlardı. O sırada doğuştan kütürüm olan bir adam tapınağın güzel kapı diye adlandırılan kapısına getiriliyordu.
Tapınağa girenlerden para dilenmesi için onu her gün getirip oraya bırakırlardı. Tapınağa girmek üzere olan Petrus'la Yuhanna'yı gören adam kendilerinden sadaka istedi. Petrus'la Yuhanna ona dikkatle baktılar. Sonra Petrus, "Bize bak," dedi. Adam onlardan bir şey alacağını umarak gözlerini onların üzerine dikti. Petrus, "Bende altın ve gümüş yok ama bende olanı sana veriyorum," dedi. Nazıralı İsa Mesih'in adıyla yürü. Sonra onu sağ elinden kavrayıp kaldırdı. Adamın ayakları ve bilekleri o anda sapasağlam oldu. Sıçrayıp ayağa kalktı, yürümeye başladı. Yürüyüp sıçrayarak Tanrı'yı överek onlarla birlikte tapınağa girdi. Bütün halk onun yürüyüp Tanrı'yı övdüğünü gördü. Onun tapınağın güzel kapısında oturup para dilenen kişi olduğunu anlayınca ondaki değişiklik karşısında büyük bir hayret ve şaşkınlığa düştüler.
Evet, şimdi birlik ve beraberlikten söz ettik. Şimdi birlik ve beraberlik dediğimiz zaman en fazla öne çıkan en güzel örnek nedir değerli kardeşler? Birlik ve beraberliği gözümüze canlandırdığımız zaman örnek verebileceğimiz çok kişiler var mutlaka ama en güzel önümüze dikilen bir örnek var. Hatta bu kişi ondan bir mektubunda sevgili oğlum diye söz ediyor. Kim bu kişi? Pavlos ve genç öğrenci Timoteos. Değil mi? Baktığımız zaman Timoteos'la Pavlos arasındaki ilişkiye öyle güzel bir ilişki vardı. Öyle güzel bir bütünlük vardı ki hatta oğlu fiziken oğlu olmamasına rağmen sevgili oğlum diye söz ediyor. Ben de sizleri düşündüğümde, aklıma getirdiğimde benim tatlı değerli kuzularım diyorum. Bakın bunu sizi böyle okşamak için değil, bunu yürekten söylüyorum, tatlı güzel kuzularım diyorum değerli kardeşler. Gerçekten Pavlos ve Timoteos'un beraberlikleri öne çıkan en büyük özelliğinden bir tanesiydi. Ama sadece Pavlos ve Timoteos değil, burada da gördüğümüz gibi Petrus ve Yuhanna da bir birliğin, bir beraberliğin, bütünlük içerisinde kol kola girmişliğin örneğini görmemek mümkün değil. Onlara da baktığımız zaman sadece bu üçüncü bölümde tapınağa birlik içerisinde gitmelerinin dışında da kutsal kitabın birçok yerinde Petrus ve Yuhanna'yı bir arada görebiliyoruz. Örneğin fısıh yemeği dediğimiz mayasız ekmek bayramında hatırlayın değil mi? İsa, Petrus ve Yuhanna'ya ne dedi? Bu mayasız ekmek bayramını kutlamak için hazırlık yapın dedi. Ama kim? Petrus ve Yuhanna. Yine bu yemeğin hazırlanışında Petrus ve Yuhanna'yı bir arada görebiliyoruz sevgili kardeşler. Luka 22. bölüme baktığımız zaman. Aynı zamanda da Getsemani bahçesine gittiğimizde de Getsemani bahçesinde de Markos 14. bölümde orada da 33. ayette Petrus ve Yuhanna'yı yine bir arada birlik içerisinde görebiliyoruz. Sonra Yuhanna 20. bölüme bakıyoruz. İsa Mesih dirildikten sonra mezara birlikte koşan kimdi? Yine Petrus ve Yuhanna'ydı. Birlikte bütünlük içerisinde ne yaptılar? Koştular. Demek ki birlik ve bütünlük içerisinde hareket etmiş olmaları bize neyi gösteriyor? Onların aynı hedefe odaklandığını ve aynı amaç için koştuklarını, aynı amaca hizmet ettiklerini çok net, çok açık bir şekilde gösteriyor. Bakın, o zaman buradan şu örneği alalım kendimize. Bu küçük sürü, eğer ürün getirmek istiyorsa, eğer bu sürü sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürmek istiyorsa, kendi başımıza göre hareket edemeyiz. Bizler de aynı amaca, Aynı hedefe odaklanmamız gerekiyor. Ve bu amaca hedefe odaklanırken eksikliğimiz olabilir. Birbirimizin eksikliğini gidermek açısından kol kola gireceğiz, eksikliğimizi birbirimize söyleyeceğiz ve aynı bütünlük içerisinde aynı hedefe amaca odaklanaraktan birlikte yürümeye çalışacağız. Eğer hizmeti sağlıklı bir şekilde götürebilmek istiyorsak değerli kardeşler, sağlıklı hizmet elde etmenin gerekçesi, öne çıkan en büyük özelliği değerli kardeşler, nereden kaynaklanıyor bu? Birlikte aynı amaca odaklanmaktan kaynaklanıyor sevgili kardeşler. Onun için bu birlikte baktığımız Haberciden işte 3. bölümde birlikte baktığımız bu olayda sakat bir kişiden, doğuştan sakat. Yuhanna 9. bölümde doğuştan kör adamdı. Bu da doğuştan sakat. Yani tam anlamıyla sakat demek ruhsal kapsamda ümidini yitirmiş, yoksul, ruhsal ihtiyaçtan çok maddi ihtiyaca elini açan bir dilenci biriyle karşı karşıyayız değerli kardeşler. Şimdi bu kişi ruhsal ihtiyaçtan çok maddi ihtiyaca gereksinim duyduğu için, bakın dikkat edin, nerede bu kişi? Tapınağın dışında, tapınağın içinde değil. Tabii ki bunu da yeri gelmişken söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Bu Yahudi din adamlarına göre, kendilerini üstün gören o Yahudilere göre değerli kardeşler, eğer bir kişi sakatsa ya da bir kişi diyelim ki bir kusuru varsa, bedenen bir kusuru varsa, o kişinin hayatında mutlaka bir günah olduğu düşüncesi egemendi. Tabii ki bu şekilde düşünebiliriz. O yüzden bu kişi tapınağın dışında olmuş olabilir. Ama biz bunu mesela Yuhanna 9. bölümde, İbrahim'in kullandığı o bölümde, 9. bölümde değil mi, doğuştan kör adama baktığımızda görüyoruz. Şimdi orada mesela 9. bölümün 2. ayetine baktığımız zaman Yuhanna 9:2'de orada öğrenciler İsa'ya dedi ki kim günah işledi? Kim günah işledi de bu adam kör doğdu diyor. Annesi mi günah işledi yoksa diyor babası mı günah işledi? Görebiliyor musunuz? İsa ne dedi? Çok güzel yanıt verdi 3. ayette. Diyor ki ne annesi günah işledi ne de babası günah işledi. Tanrı'nın yüceliği onda görünsün diye, Tanrı'nın yüceliği onda açıklansın diye bu kişi kör doğdu dedi. Demek ki Tanrı ne yapıyor? Bizim o eksikliğimizi bile kendi yüceliği, kendi görkemi için kullanabiliyor. Şimdi bakın, Petrus'la Yuhanna da o adama ya zavallı, çaresiz durumda olan bir adam, zavallı gözle bakmadı. Onun o çaresizliği ne yaptı? Dedi ki bu çaresizlik, bu zavallılık Rabbin elinde güzel bir alet olabilir. Yani Rabbe yücelik getirecek bir durumda kullanılabilir. E ne yaptı? O durumu iyi bir şekilde kullandılar. Yani adamın sakat olması Tanrı'ya aslında yücelik getirdi, şifa bulduktan sonra. Görebiliyor musunuz? Yani Tanrı o eksikliği bile harika bir şekilde, olumlu bir şekilde ne yaptı? Kullandı değerli kardeşler. Şimdi bu dilenciye baktığımız zaman bugünkü insanın doğal durumunu yansıtıyor bize. Şöyle düşündüğümüz zaman bu adam ruhsal ihtiyaçtan çok dünyasal ihtiyaca, bedensel ihtiyaca odaklanmış. Dolayısıyla tapınağın dışında. Şimdi aynı şekilde düşünürsek, bizi Rab'den uzaklaştıran, pratik olarak düşündüğümüz zaman, bizi uzak tutan bir gerçek var. Nedir o? Günah. Günah da bizi ne yapıyor? Tanrı'dan uzaklaştırıyor. Tanrı'dan bizi uzak tutuyor sevgili kardeşler. Çünkü bugün insanoğlu neye daha çok odaklı? Dünyasal arzulara daha çok odaklı. Dünyasal isteklere daha fazla odaklı. İhtiyaç mı? Tabii ki ihtiyaç. Ama biz sadece dünyasal istek ve arzulara odaklı bir şekilde hayatımızı sürdürmemiz mümkün değil. Eğer sürdürmeye çalışırsak zaten kalkıp da sağlıklı bir şekilde bizde bir gelişme söz konusu olamaz. 6. ayete bakacağız. Şimdi bu kişi her zaman yaptığı gibi Petrus ve Yuhanna'yı normal insanlardan biri olaraktan görüyor. Yani biliyorsunuz onlarca yüzlerce insan geçiyordu onun önünden. O düşündü belki ya bu da Petrus Yuhanna da her zaman benim önümden geçen insanlar gibi diye düşündü. Ama Petrus ve Yuhanna farklı bir tutum sergileyince adam hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı. Şimdi normalde hatırlayın biz de bir dilencinin önünden geçerken Türkiye'de söylüyorum en azından belki hatırlayacaksınız. Ya biz bir şeyler atıyoruz 3-5 kuruş eline değil mi veriyoruz ya da Allah versin diyoruz geçip gidiyoruz. İki şeyi kullanıyoruz doğru mu? Ya veriyoruz 3-5 kuruş ya da Allah versin diye söylüyoruz ve geçip gidiyoruz. Ama bu kişilere baktığımız zaman Petrus ve Yuhanna'ya bu kişiler aslında onlarda mutlaka 3-5 kuruş vardı. Onlar 3-5 kuruş verebilirlerdi ve geçiştirebilirlerdi. Ama asıl ihtiyacın para olmadığını görüyorlar bunlar. Asıl ihtiyaç para değil. Onun asıl gereksinimi gerçek anlamda kurtulmaktır sevgili kardeşler. Onun için oradan geçerlerken Petrus ve Yuhanna para yerine çok daha farklı bir ifade kullanıyorlar. Diyorlar ki bende ne gümüş var ne de altın. Ama sana bende olanı veriyorum. Ben şimdi düşünüyorum ya bu adamın beklentisi neydi? Para değil miydi ya bu adamın beklentisi? Şimdi beklentisi para olan bir insan. Sen kalkıp böyle bir şey, bende ne altın var ne gümüş ama sana bende olanı veriyorum dediğinde olan altın gümüş yoksa başkadan ne verebileceksin bana? Değil mi düşünebilir insan? Çünkü adam paraya odaklı. Şimdi adamın farklı bir beklenti içerisinde olmasını biz kendimize uyarladığımız zaman o zaman şunu diyebiliriz. Ben kendime de soruyorum. Nasıl bir beklentiyle kiliseye katıldım? Bugün nasıl bir beklentiyle toplantıya geldim? Beklentim ne? Yani gelmiş olmak için mi geldim? Yoksa buradan bir şeyler almak için mi? Yani Rabbin sözünden bir şeyler almak için mi geldim? Eğer sen gelmiş olmak için geldiysen ben de size bir garanti bir şey söyleyeyim. Hiçbir şey almadan çekip gideceksin burada. Ama sen buraya değerli kardeşler Rabbin sözünün zenginliğinden bir pay almak için buraya geldiysen ben tabii ki öyle düşünüyorum. Sözü geldiği için böyle söylüyorum burada sadece. Eminim ki Rab bugün size mutlaka gerektiği şekilde mutlaka konuşacaktır sevgili kardeşler. Bunu açık net bir şekilde söyleyebilirim. Adam tabii ki bende olanı veriyorum deyince adamın gözleri mutlaka böyle parlamaya başlamıştı. Ve adam para istedi ama adama ayak verdiler. Doğru mu? Şimdi düşündüğümüz zaman esprili bir dil olarak düşündüğüm zaman adam para istedi ama ayak aldı. Şimdi ayak alması güzel mi? Ayak aldı kalktı yürüdü. Şimdi para istiyorsun ayak alıyorsun. İhtiyacın karşılandı aslında ama olay ayak alması güzel bir şey. Ama asıl önemli olan ne biliyor musunuz? Amin. O adamın sonsuz yaşama kavuşması. Bakın bunu en güzel destekleyen güzel bir ayet var. Çok sık kullanıyoruz burada. Çok güzel bir ayet var. Hatırlayan var mı? Yani Tanrı bize diyor ki sizler bu dünyada maddi değerlerden çok daha öte bir amaç için bu yeryüzündesiniz. Yani Tanrı sizi bir amaç için dünyaya gelmenizi sağladı. Ve bu amaç her şeyin önünde bir amaç. Bu değer için siz buraya geldiniz. Onun için hatırlayan var mı bu ayeti? Matta 16. bölümde. Matta 16. bölüm 26. ayet. Matta 16 ayet 26. Ne diyor İsmet?
İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa onun kendisine ne yararı olur?
Bakın ne kadar güzel değil mi? Çok güzel bir şekilde özetliyor. Yani tüm dünyayı kazanmışsın, her şeyi elde etmişsin ama kurtuluş, sonsuz yaşamın sahibi değilsin. Bunun sana ne fayda? Yani şunu diyor ki, eğer kardeşim sen bu yeryüzünde 70 yıllık ömür içerisinde ya da 80 yıllık ömür içerisinde sonsuz hayatı almadan, yeniden doğmadan Tanrı'nın önüne çıktığında bunun anlamı boş ellerle çıkmaktır. Bu burada açıkça söyleniyor. Yani bize söylenen sen birçok şeye sahip olmuşsun ama sonsuz hayatın sahibi değilsin. Yani bomboş ellerle onun önüne çıkıyorsun. Bunun faydası ne olacak değerli kardeşler? Onun için maddi değerlerin ardından koşmaktan çok daha öte bir amaç için yeryüzündeyiz değerli kardeşler. Önemli olan bu değil mi? Bu amaç için burada olduğumuz güzel bir şey değil mi değerli kardeşler? Ama bugün insan gerçekten işteki sorunu görmezlikten geliyor. Günah sorununu görmezlikten geliyor ve bir takım arzularla kökteki sorunu kamufle etmeye, örtmeye çalışıyor değerli kardeşler. Yani deyimi yerindeyse dişte çürük var. Doğru mu? Dişteki çürüğü halletmeden ona bir krone yapıyorlar ya da bir altın kaplama yapıyorlar. Değerli kardeşim, sen o çürüğü çözmedikçe altın kaplama yapmışsın, bunun faydasını bana söyler misin? Hiçbir faydası yok. Ben bu örneği burada vermek istiyorum bir kez daha. Bazıları için tekrar olabilir. Ve güzel bir örnek, uyan bir örnek. Bizim Türkiye'de yaşadığımız evde bir odada, arka odada bir rütübet vardı. Ve o rütübeti orada görülmüş. Şöyle bu kadar büyüklüğüne, belki 10 santim çapında bir daire rütübet. Ne yaptık? Pürmüz diyoruz. Böyle yani ateş, alev, püskürten bir tabanca, alev tabancası. Onunla böyle kurutmaya çalıştık. Kuruttuk birazcık. Kuruttuktan sonra ondan sonra orayı kazıdık. Bir ilaç vardı, çok özel bir ilaç. Rütübeti dışarıya çıkartmayan. Onu kazıdık, alçı yaptık. Ve güzelce ne? İlaçla sıvadık, boyadık ve süper oldu. Emin olun ama hiç abartmıyorum. Aradan 3 ay, 5 ay geçtikten sonra bir baktım. Orada değil, onun belki 1 metre ötesinde yine aynı rütübet. Şimdi şaşırdım kaldım. Ya bu şimdi buradaydı buraya diye gitti. Değerli kardeşler, şimdi ben bir çözüm buldum duvarda. Ama asıl çözüm kökteydi. Yani çözümün köküne gitmedim. Çünkü pahalıydı. Bir adam çağıracaktım. Adamın aleti var, bakacaktı. Akıntı nerede? Akıntıyı bulup çözümü sağlayacaktı. Ama bu akıntı bize çok pahalıya mal olabilirdi. O açıdan ben çağırmadım, kendim halletmeye çalıştım. Yani yüzeysel bir çözüm. Kısa çözümler, pratik çözümler ileride daha büyük sorunların ortaya çıkmasına neden oluyor sevgili kardeşler. Onun için adamı çağırdım, adam geldi, koydu aleti, baktı. Banyoda, ta 2 metre, 3 metre ötedeki banyoda ki o yeraltı borusunda kırılma var. Eski sistem, künk sistemi, hani topraktan borular sistemi kırılmış ve su olduğu gibi dağılıyor. Anlatabiliyor muyum? Ve ne oldu? Adam orayı kırdı, fayanslar kırdı, paramparça etti. 30 kat daha fazla, yaptığım masrafın 30 katını daha fazla verdim. Ama artık rütübet diye bir şey kalmadı. Yani dişteki çürük gitti. O zaman istersen normal bir kaplama yap yeter. Altından kaplama yapmana gerek yok. Demek ki biz de her zaman çözümün dibine inmemiz lazım. Çözüm burada. Kişi kurtulması lazım önce. Onun maddi ihtiyaçlarının giderilmesi güzel bir şey. Ona ayak kazandırmak güzel bir şey. Ama o kişi eğer kurtulmadıysa, o kişi sonsuz hayatın sahibi olmadıysa bunun faydası ne? Koca bir hiç değerli kardeşler. O açıdan seviniyorum ki burada yetkiyle asıl ihtiyacına parmak basıyorlar. Ne diyorlar? Nasıralı İsa Mesih'in ismiyle yürü diyorlar değerli kardeşler. Şimdi burada Nasıralı İsa Mesih'in ismini kullanmakla, İsa Mesih'in ismini öne çıkarmakla ne yapmış oluyorlar? Aslında müjdeyi paylaşmış oluyorlar değil mi? Yani iyi haberi paylaşmış oluyorlar. Demek ki biz iyi haberi paylaşabilmek için önce kişiyle ilişki kurmamız lazım. Bizler çoğu zaman benim yani kendi deneyimim yanlış yapıyoruz bazen. Bir insana tanıştığımızda, fırsatı yakaladığımızda hemen böyle iyi haberden anlatmaya çalışıyoruz. Güzel bir şeydir ama önce o kişiyle arkadaş ol, ilişki kur. Ve bu ilişkinin sonucunda gerçekten o senin hayatındaki değişim onun hayatında bir anlam ifade etmeye başlayacaktır ileriki dönemde. Kalk ve yürü. İsa Mesih'in adıyla, Nasıralı İsa Mesih'in adıyla kalk ve yürü. Ve biliyorsunuz birinci bölümde, Habercilerin İşleri birinci bölümde İsa göğe alınırken ne dedi? Birinci bölüm 8. ayette. Habercilerin İşleri 1 ayet 8'de. Ne dedi? Hatırlayın, bunu ezbere bilin. Bu çok iyi bilinen, ezberlenmesi gereken bir ayet değerli kardeşler. İnince ne diyor? Güç alacaksınız. Ondan sonra devam ediyor. Dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Bakın, Kutsal Ruh'un gelişiyle bizde güç oluşuyor. Bizden kaynaklanan bir şey yok. Tanrı'nın ruhu bizde olması. Demek ki kişi ne kadar yetenekli olsa, kişi ne kadar eğitimli olsa, en iyi eğitime sahip olmuş olsa, eğer ruhsal güç yoksa, değerli kardeşler, kesinlikle etkisizdir, hizmeti de verimsiz olacaktır. Onun için kesinlikle ve kesinlikle Kutsal Ruh'un yönetimi altında hareket ederekten hizmetimize devam etmemiz gerekiyor. Onun için öğrenciler de cesaretle tanıklıkta bulunabilmeleri için Kutsal Ruh'un desteğine ihtiyaçları vardı. Kutsal Ruh'un desteği olmadan onlar etkin bir şekilde hizmetlerine devam edemezlerdi sevgili kardeşler. Bunun altını önemli çiziyorum. Şimdi bakalım bu gücü nereden alıyorlar bu insanlar? Petrus ve Yuhanna. Nasıralı İsa'nın adıyla yürü diyebilecek gücü nereden alıyorlar ya da nereden geliyordu? Şimdi baktığımız zaman bunların maddi gücünden mi kaynaklanıyordu bu yetki? Hayır, öyle bir olmuş olsaydı bende ne altın ne gümüş var demezdi. Verirdi 3-5 kuruş, geçiştirip giderdi. Peki onlar çok üstün yetenekli olmalarından mı ya da almış oldukları iyi eğitimden dolayı mı kaynaklanıyordu? Buna da kocaman bir hayır diyebiliriz. Çünkü neden? Sonraki bölümlere baktığımız zaman bunu özellikle Korintoslar mektubuna bakalım. Birinci bölüme bakalım değerli kardeşler. Habercilerin İşleri 4. bölümde yanlış söyledim. Daha sonra o ayeti okuyacağım. Habercilerin İşleri 4. bölümde 13. ayet. 4. bölüm 13. ayet. Ne diyor orada Özlem?
Grup üyeleri Petrus'la Yuhanna'nın yürekliliğini görüp de bunların eğitim görmemiş sıradan kişiler olduklarını anlayınca şaştılar ve onların İsa ile birlikte bulunduklarını fark ettiler.
Bakın şuranın altını lütfen çizmenizi rica ediyorum. Sıradan kişiler olduklarını anlayınca. Yani cahil balıkçıydı bunlar. Basit insanlar. Ama onlara baktıklarında ne gördüler? Bunlar dediler mutlaka İsa ile birlikteler. Bakın, Recep'te ya da Hacı'da ya da ne bileyim Özlem'de her birimize farkı yaratan nedir? İsa'da olmuş olmak, Mesih'te olmuş olmak. Fark yaratan benim eğitimim değil. Fark yaratan benim aldığım, Tanrı'dan aldığım yetenekler değil. Armağanlar da değil değerli kardeşler. Beni üstün kılan benim Mesih'te olmamdır. Yani Mesih'te miyim, değil miyim? Mesih'te olmak beni farklı kılıyor. Peki o zaman nasıl ki bu insanlar baktıklarında o insanlarda Petrus ve Yuhanna'da bir şey gördüler. Bunlar ya mutlaka İsa ile birlikteydiler. Şimdi insanlar bize baktığı zaman, Recep'e baktığı zaman ya Recep'te bir fark var. Recep mutlaka belki o adamların aklına gelmez İsa Mesih bilmem ne diye. Ama baktıklarına bu adamda bir fark var. O fark nedir diye bana geldiklerinde tabii ki ben de onlara anlatacağım. Peki bizim hayatımızda kime ait olduğumuz yansıyor mu? Hayat, kendi hayatımıza baktığımız zaman. Ben bunu burada onlarca kez dile getirdim değerli kardeşler. Hepimiz hayatına kısa bir bakış yapsın. Hangi oranda hayatımızda Rabbimizi yansıtabiliyoruz değerli kardeşler? İnsanlar bizim hayatımızda Mesih'in ardından gittiğimizi görebilmeleri gerekiyor. Eğer bizler gerçekten de Kutsal Ruh'un yönetiminde yürümedikçe, onun yönetimi altında yaşamımızı sürdürmedikçe bir gelişme olmayacak. Bir ilerleme olmayacak. Bir büyüme, bir kök salma olmayacak. Ve bunun sonucunda hayatımızda meyveler de olmayacak. Meyveyi yaratan Kutsal Ruh'un gücüdür sevgili kardeşler. Kutsal Ruh'un gücü otomatikman bizde meyve üretmiyor. Kutsal Ruh'un yönetimine kendimizi teslim etmemiz gerekiyor. Ona izin vereceğiz ki Kutsal Ruh bizde taşmaya, ürün getirmeye devam etsin. Ben de dahil hepimiz için bu geçerli sevgili kardeşler. Onun için Tanrı harikadır ki bu kurtuluş haberini insanlara ulaştırılması için kalkıp da böyle yetenekli, üstün, eğitim görmüş, profesör, bugünün adıyla doktor titili olan, değil mi? Mühendis kişileri seçmedi değerli kardeşler. Ne diyor Kutsal Kitap? İşte bu ayeti söyleyecektim. 1. Korintuslar mektubunda 1. bölümde 27. ayet. 1. Korintuslar mektubu 1. bölüm 27. ayet değerli kardeşler. Onu da bize Aytaç okusun. Bulduysa eğer Aytaç okusun. 1. bölüm 27. ayet.
Ne var ki Tanrı bilgeleri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını, güçlüleri utandırmak için de dünyanın zayıf saydıklarını seçti.
Ne harika bir şey. Devam, devam.
Dünyanın önemli gördüklerini hiçe indirmek için dünyanın önemsiz, soysuz, değersiz de gördüklerini seçtim.
Ne kadar güzel. Bakın, değersiz ama biz değersiz miyiz şimdi? Hayır, değerliyiz şu anda. Değersiz olarak seçildik. Çünkü Rab'de değildik, değersizlik, değil mi? Seçildik. Seçilince ne olduk? Değerli olduk. Yani ben burada bir şey kullanıyorum, bir cümle kullanıyorum yeri geldiği zaman. Diyordum ki, Rab bizde bir nitelik aramıyor. Almanca qualität, yani kalite. Yani sen Özlem ya da Hacı ya da İsmet ya da İbrahim, ben seni seçebilmem için sen önce şu noktada olman lazım. Senin nitelik, şu niteliğe sahip olman lazım. Sen bu özelliğe sahip olman lazım, ben seni o zaman seçeceğim. Demedi değerli kardeşler. Ama aldı. Hacı gibi niteliksiz, Recep gibi niteliksiz insanı aldı, nitelikli duruma getirdi değerli kardeşler. Bu harika bir şey. Nitelik aramıyor ama ne yapıyor? Nitelikli duruma getiriyor bizleri. O zaman şunu örnek olarak verebiliriz. Kutsal Kitap'ta çok örnekler var. Davut örneğin Goliat'ı ne yaptı? Bir çoban parçasıydı. Tanrı onu aldı. Bir sapan taşıyla Goliat üzerinde yengi kazanmasını sağladı Davut'un. Bir çoban parçası. Şimşon. Almanca'da Simpson mu? Ya Simpson. Samson diyorlar İngilizce'de de. Şimşon. Bu adamın biliyorsun saçları uzundu. Ruhsal kapsamda oradan güç alıyordu falan filan. Ve buna baktığımız zaman bu kişi okuyoruz Kutsal Kitap'ta kendinde olan güçten dolayı, onda olan Tanrı'nın ruhundan dolayı diyor ki bir eşeğin çene kemiği, buradaki çene kemiğini aldı, koskoca bir orduyu halletti. Yani koca bir ordu üzerinde bir çene kemiğiyle zafer elde etti. Hemen düşünün, Gideon. Gideon'un ordusu kaç bin kişiydi? 32 bin kişi. Değil mi? 32 bin kişilik orduyu kademe kademe kademe kademe 300'e indirdi. Şimdi bu ne demektir? Rab dedi ki senin gücünle değil ancak benim gücümle bunu başaracaksın. Onun için Zekeriya 4. bölümde bunu çok güzel söylüyor. Kendi gücünle değil diyor, ruhun gücüyle, benim gücümle bunu başaracaksın. Demek ki değerli kardeşler, gerçekten ancak ve ancak başarı elde edebiliyorsak eğer, bu bizden kaynaklanan nedenden dolayı değil ama bizde olan güçten dolayı, kaynaklanan nedenden dolayı zafer elde edebiliyoruz değerli kardeşler. Onun için şükürler olsun ki Rab meleklere vermedi bu sorumluluğu, bize verdi değerli kardeşler. Bu müjdenin yayılması için Tanrı bu görevi bize verdi, hamdolsun. Demek ki asıl önemli olan güç İsa Mesih'in isminde bütünleşiyor. Onun için tüm yetkiyle onlar İsa Mesih'ten aldıkları güçle, İsa Mesih'in isminden kaynaklanan güç ile kalk ve yürü diyorlardı. Demek ki halkın gözünde büyük bir hareketlilik görülüyor burada. Bu yetki karşısında şaşkınlık içerisinde ne yapıyorlar? 11. ayete bakın. Bu yetki karşısında, bu ismi duyduklarında, bu isim sonucunda 11. ayette bir hareket var. Nedir bu hareket? Ne diyor orada 11. ayet? Ben buraya yazmamışım. Ama 11. ayette olduğunu... Yok, Korintos değil. Haberciler işte 3. bölümdeyiz. 11. halk onlara doğru koştu diyor, değil mi? Öyle diyor, doğru mu? Özlem. Ne diyor? Bak, bu yetki, bu isim karşısında ne yaptı? Halk Petrus ve Yuhanna'ya doğru ne yaptı? Koşuyor. Şimdi Petrus bunu gördüğü zaman, ben kendi gözümle canlandırıyorum kardeşler. Ben bir şey yaptım. Zaten onlar korku yaşıyorlardı. Tamam, kutsal ruhtan sonra cesaretle hareket etmeye başladılar ama düşünüyorum, ben bir şey yaptım. Bunun sonucunda insanlar bana doğru akın etmeye başlıyor. Koşuyorlar bana doğru. Ne yapmam lazım? Ya korku içerisinde ben ettim. Lütfen siz etmeyin. Ben korku içerisinde iki ayağım bir pabuca girmiş bir şekilde ben ettim. Siz etmeyin mi diyor. Hayır değerli kardeşler. Gerçekten de burada görüyoruz ki tüm güç ve cesaretle konuşmasına devam ediyor. 12 ve 16. ayetlere bakalım. 12 ve 16. Bakın, korkuyla kabuğuna çekilmiyor. Cesaretini toparlıyor ve cesaretle bakın ne dediğine bakın. Buna neden şaştınız diyor. Buna neden şaştınız? Birazcık geçiyorum. Sanki biz kendi gücümüz ya da dindarlığımızla bu adamın yürümesini sağlamışız gibi. Bu adam İsa'nın, dikkat edin, İsa'nın, Petrus'un ve Yuhanna'nın değil. Dikkat edin, Petrus'un ve Yuhanna'nın değil. İsa'nın adı sayesinde, onun adına olan imanla, dikkat edin, Mesih'e olan imanla sapasağlam oldu. Demek ki burada Petrus'un ismi mi öne çıkıyor? Yuhanna'nın ismi mi öne çıkıyor? Hayır. Ne Petrus'un ismi öne çıkıyor ne de Yuhanna'nın ismi çıkıyor. Diyebilirdim bugün günümüzde bazı kilise topluluklarında, özellikle bu Pentekost kiliselerinde adam kendini göstermek için şifa seminerleri yapıyorlar. Şifalar vermeye çalışıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Kendini öne çıkartaraktan, kendi adını kullanaraktan, kendi ismini kullanaraktan. Bakın burada ne Petrus'u görüyoruz ne de Yuhanna'yı. Net bir şekilde İsa'nın adı sayesinde. Ben el koydum da onun için şifa buldu. Ben dua ettim de onun için şifa buldu. Hayır. İsa'nın adı sayesinde. İsa'nın adıyla bu insan şifa buldu. Demek ki bu insanların gücü kişisel maddi gücü değildi. Bu güç İsa Mesih'in gücünden kaynaklanıyordu. Ondan kaynaklanan bir güçtü sevgili kardeşler. Onun için bizleri de ölümden dirilten aynı güçtü. Benim yeniden doğmamı sağlayan, sizlerin yeniden doğmasını sağlayan da aynı güçtü sevgili kardeşler. O zaman bizler de madem ki kurtulduk, kabuğumuza çekilenler olmayalım. Aynı cesaretle Rabbimizin ismini kullanaraktan etkin bir şekilde hizmetimize devam edelim. Şimdi bakalım Markos 16. ayete. Bunu destekleyen yani aynı ruh, bugün de işleyen aynı ruh. Markos 16. bölümde bu gerçek şöyle vurgulanıyor. 19-20. Diyor ki Rabbisa onlara bu sözleri söyledikten sonra göğe alındı ve Tanrı'nın sağında oturdu. Öğrenciler de gidip Tanrı sözünü her yere yaydılar. Rab onlarla birlikte, bakın Rab onlarla birlikte nasıl? Kutsal ruhu aracılığıyla onlarla birlikte çalışıyor. Görülen belirtilerle sözünü doğruluyordu. Demek ki onlarla çalışan, onlara destek veren kutsal ruhun gücüydü. O güç ile onlar hizmet ettiler. O güçle gereken ne ise onu yapmaya devam ettiler değerli kardeşler. Kutsal ruhun gücüyle. Demek ki burada kutsal ruh ile bir beraberlik görüyoruz. Bu kişiler Tanrı'nın ruhuyla iç içiler. Birlikteler, bütünlük içerisindeler. Ama bakın burada bir birlik beraberlik daha var. Sadece kutsal ruhta beraberlik yok. Yani kutsal ruhla beraberlik yok. Aynı zamanda da birbirleri arasında da bir beraberlik var ki bu da çok önemli. Yani kutsal ruhla beraber olmak çok önemli ama birbirleri arasında uyum içerisinde olmak da çok çok önemli değerli kardeşler. Onun için dördüncü ayete baktığımız zaman değerli kardeşler, dördüncü ayette Petrus ve Yuhanna adama dikkatle baktılar diyor. Şimdi bakın ben bu ifadeyi çok önemsiyorum. Bakın Petrus adama baktı, Yuhanna da farklı bir şeyle uğraşıyordu. Hayır, çok ilginç. Diyor ki Petrus ve Yuhanna adama dikkatle baktı. Demek ki Petrus adama bakarken, işi yapmaya çalışırken Yuhanna da aynı şekilde onun yanında destekçiydi. Aslında işi götüren kim burada? Tamam, kutsal ruh ama işi götüren önde olan kim? Petrus. Burada Yuhanna yok. Ama Petrus bu işi götürürken Yuhanna onun yanında, onu destekçi. Kendini öne çıkarma gayretinde değil. Bazı imanlı kardeşler daha çok baş olmaya çalışıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Daha çok kendini öne çıkarmaya çalışıyorlar. Daha çok baş olmaya çalışıyorlar. Ama burada bir baş olma hevesi yok. Kendini gösterme hevesi yok. Petrus işi yapıyor. Yuhanna sadece onun yanında onu destekliyor değerli kardeşler. Ve harika olan burada 12. ayete bakalım. Büyük bir gururla, büyük bir kabarmayla Petrus bakın ne diyor? Ey İsrailli arkadaşlar. 12. ayet. Bu duruma neden şaşıyorsunuz? Neden dikkatlerinizi bana çeviriyorsunuz? Bir daha okuyorum. Ey İsrailli arkadaşlar. Bu duruma neden şaşıyorsunuz? Neden dikkatlerinizi bana çeviriyorsunuz? Oku bakayım sen oku.
Ey İsrailliler buna neden şaştınız?
Evet.
Neden gözlerinizi dikmiş bize bakıyorsunuz?
Ha, fark nedir? Biz lafı var bana yok. Bakın demiyor ki neden bana bakıyorsun? Hayır neden bize bakıyorsun diyor. Ben yerine biz değerli kardeşler görebiliyor musunuz? Demek ki beraberliği farklı kılan en önemli özellik benim biz olması. Bakın bunu yürekten söylüyorum. Evlilik hayatı olsun ya da iş hayatı olsun ya da kilise hayatı olsun. Eğer sevgili kardeşler biz kavramı oturmuşsa eğer o ilişkide başarı var, mutluluk var ve bereket var. Ama eğer biz yerine ben yaptım, sen yaptın, ben yaptım ilişkisi içerisindeyse iş hayatı olsun ya da evlilik hayatı olsun. Evet o ilişkide kilisede buna dahi kesinlikle bereket, bir gelişme, bir büyüme kesinlikle ve kesinlikle olmayacaktır sevgili kardeşler. Onun için bizler zaman zaman ben olgusu öne çıkabiliyor ister istemez. Karşımızdaki insanı bastırmaya çalışıyoruz kendimizi göstermek için. Anlatabiliyor muyum? Yenmeye çalışıyoruz. Ben haklıyım dercesine. Gerçekten birçok evliliklerde bile bunu ben görüyorum. Ruhsal danışmanlık yaptığım için yıllardan beri. Kendini gösterme çabasında. Hayır, ben haklıyım. Ya bırak. Eğer berabersen, bir bütünlük içerisindesen, ben değil, biz hata yaptık. Ama başarı elde ettiğimiz zaman da, biz başardık. Sen ben değil, biz. Biz oturması lazım sevgili kardeşler. Onun için birlik içerisinde, beraberlik içerisinde hareket etmek zorundayız. Toparlayacak olursak iki noktayı öne çıkartalım. Ne dedik? Birincisi, Petrus ve Yuhanna Göksel Baba'yla tam bir işbirliği içerisindeler. Yani kutsal ruhla bir işbirliği içerisinde olduklarını görürüz. Birinci noktada bunu açıkladık. Kutsal ruhla bir işbirliği var. İkinci olarak da ne gördük? Sadece kutsal ruhla değil, aynı zamanda da birbirleri arasında bir beraberlik söz konusu, bir işbirliği söz konusu ve üçüncü nokta olarak da sahip oldukları zenginliği içinde tutmuyorlar bu insanlar, saklamıyorlar değerli kardeşler, tanıklıkta bulunuyorlar, gidip iyi haberi cesaretle insanlarla ilişkiye girerek onlara paylaşıyorlar değerli kardeşler. Ve son olarak 6 ve 7. ayetlere dönelim, oraya döndürmek istiyorum sizleri. Son olarak Petrus ne yapıyor? Dikkat edin, Petrus ne yapıyor? 6 ve 7. ayetlere bakın. Adamın diyor sağ elinden kavrayıp ayağa kaldırıyor. Bakın burada bizler için canlı bir resim çiziliyor. Bizler de aynı içtenlik ve sevgiyle sonsuz ölüme doğru gitmekte olan kayıp, zavallı, çaresiz insanlığa ne yapmamız gerekiyor? Bunlar ne yaptılar? Petrus ve Yuhanna ne yaptı? Ne yaptı? Çok güzel söyledin. Yani ne demek bu? Elini tutup kaldırdı. Bak adam sahnede kavra. Şimdi kavra elini uzattı değil mi? Tuttu. Bak, tabii. Ama onlar da elini uzatmak zorundalar adamı tutup kaldırmak için. Demek ki ilk planda bu kaybolan, ölüme gitmekte olan insanlara iyi haberi götürmek için elimizi uzatanlar olmamız lazım. Elimizi, yardım elini, destek elini uzatanlar olmamız gerekiyor değerli kardeşler. Bakın, mezmurlarda çok güzel bir ayet var. Bunu 126. mezmurda. Almanca'da 5. ayet. Almanca'da 5. ayet ama Türkçe'de 6. ayet. Ne diyor? Orada Özlem buldun mu? 6. ayet bizde. Almanca'da 5. ayet. Yani ekeceği tohumu taşıyıp giden elbette ki diyor sevinç içerisinde sevinç çığlıklarıyla ne yapacak? Gelecek. Yani ektiği tohum bereket olaraktan, ürün olaraktan geri dönecek sevgili kardeşler. Demek ki mutlaka ekilen tohum günü geldiğinde mutlaka ve mutlaka biçilecektir değerli kardeşler. Ya düşünün, ben bazen düşünüyorum. Rabbin önüne çıkmışsınız. Rabbin huzurundasınız. Tamam mı? Rabbin huzurundasınız. Ve Rabbin huzurunda görüyorsunuz ki ama sizin aracınızla ama bizlerin aracılığıyla kurtulan kişileri görüyorsunuz orada. Kuzuları görüyorsunuz Rabbin önünde. Rabbe tapınıyorlar. Sizin aracınızda kurtulmuş. Düşünebilir misiniz yüreğinizdeki o duyduğunuz sevinci? Bir hayal etmeye çalışın. Sen Rabbin sözünü götürmüşsün. Götürdüğün Rabbin sözü aracılığıyla insan kurtulmuş. O kurtulan kişi Tanrı'nın çocuğu olarak Rabbin huzuruna çıkmış. Rabbe tapınıyor. Sen çıktığında Rabbin yanına görüyorsun ki orada senin aracılığında Rab seni kullanaraktan canın kurtuluşunu sağlamış ve onun sana getirdiği bereketi düşünün. O sevinç çığlığını düşünün değerli kardeşler. Hayal bile edemiyorum ben kendim düşündüğüm zaman. Baktığım zaman ah ben şunu şunu yaptım ama Rab, biliyorum ki bu kişi şurada ben Rabbin sözünü paylaştığımda ilk tohum ekilmişti onun yüreğine. Ben bunu gördüğümde büyük bir sevinçle coşacağım. Sizler de öyle. Sizler de. Bu ayrı bir sevinç olacak değerli kardeşler. Ve kıyaslanamaz hiçbir sevinçle. Onun için bu sevinci, bu coşkuyu nerede görüyoruz? Kurtulmuş ama olmanın coşkusunu bu dilencide görüyoruz. Doğru mu? Bakın 8 ve 9. ayetlere ve kapatacağım burada. 8 ve 9. ayetlere bakın değerli kardeşler. Kurtulmuşluğun getirdiği sonucu görüyoruz. Kurtulmuş olmanın getirdiği sonuç. Adam çaresiz, kötürüm, dilenci, güçten yoksun ama bakın ne diyor. Ne diyor orada? Sıçrayıp ayağa kalktı. Yürümeye başladı. Yürüyüp sıçrayarak, bakın burası çok güzel. Tanrı'yı överek onlarla birlikte tapınağa girdi. Bakın, Tanrı'yı överek daha önce ihtiyaç için elini uzatan bu insan, maddi ihtiyaca odaklı olan bu insan, Rabbin kurtuluş haberini aldıktan sonra yeniden doğmuş olmanın getirdiği sonuç olarak büyük bir sevinçle, coşkuyla Rabbe övgü sunarak tapınağa girdi. Peki değerli kardeşler, ne kadar güzel ki bunu burada görüyoruz ve Yeşaya'daki peygamberlik sözü bir şekilde gerçekleşiyor orada aslında. Baktığımız zaman Yeşaya biliyorsunuz İsa'dan yaklaşık 730 yıl önce yaşamış olan peygamber, Mesih'in gelişiyle ilgili konuşurken Mesih geldiğinde neler olacak onu açıklarken, neler olacağını açıklarken 35. bölümde 6. ayette Yeşaya 35, 6. Ne diyor abicim?
Topallar geyik gibi sıçrayacak.
Bak.
Sevinçle haykıracak. Dilsizlerin dili çünkü çölde sular ışıklayacak.
Ya bakın şimdi burada harika değil mi? O zaman topal adam geyik gibi sıçrayacak. Ben diyorum ki orada gerçekleşen o muhteşem olay burada Petrus ve Yuhanna aracılığıyla gerçekleşiyor. Bu müthiş bir şey. Hamdolsun değerli kardeşler. Bu adam tapınağın dışında pinekliyor. Elini açmış, çaresiz bir şekilde dileniyor. Ama Petrus ve Yuhanna'nın iyi haberi ulaştırma sonucu, adam bu iyi haberi alması sonucunda kurtuluyor. Ve kurtulmuş olmanın getirdiği sevinç ne? Bunu nasıl gösteriyor? Yürüyor, sıçrıyor, tüm varlığıyla Tanrı'yı yüceltiyor değerli kardeşler. İşte bana şunu sorarsanız eğer, kurtuluş nedir? Kurtuluş budur değerli kardeşler. Kurtuluş bizde sevinç yaratıyor. Ama o bir sevinç 20 yıl geçtikten sonra sönmesin. Sizden ricam bu. Ben de 36 yıl geçti. Ama bazen ben de diyorum ki Rab, o ilk yıllarım nerede benim? O kanat takıp uçtuğum o yıllar nerede? Sevinç içerisinde seni anlatma gayreti içerisinde olduğum o dönemler nerede? Diye soruyorum bazen. O sevinç durmasın bizde. Kurtuluş eşittir Rabbe övgüler sunmak. Davranışlarımızla, hayatımızla, her şeyimizle Rabbe övgüler sunmak. Büyük bir fark değerli kardeşler. Gerçekten büyük bir fark. Evet. Son olaraktan şunu söylüyorum ve kapatıyorum. Kutsal ruh ile olan beraberlik. Birinci noktamız. İkinci, birbirimizle olan beraberliğimiz. Üçüncüsü, bu önemli. Madem ki bu beraberlik içerisinde aynı şeyi paylaşıyoruz, paylaştığımız aynı şeyi de başkalarına götürmek ve sorumluyuz. Üçüncü noktamız da bu sevgili kardeşler. Evet, şu önemli gerçeği söyleyelim. O gün onlarda etkin olan Tanrı'nın gücü bugün de aynı şekilde devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Değişmiyor ama değiştirerek devam ediyor. Peki, ben size sormak istiyorum. Değişmek ister misin? Değişmek istiyor musun? Ya ben zaten değiştim. Değişmeye ihtiyacım yok diyorsan Rab zaten değiştirmez, merak etme. Ama Rab bizi her gün değiştiriyor. Onun önüne biz her gün gelmemiz lazım. Cennette yaşamıyoruz. Dünyada yaşıyoruz, günaha düşüyoruz. Tanrı'dan uzaklaşıyoruz. Bazen kuraklık bir dönem içerisine giriyoruz. Değerli kardeşler. Rab bizim tövbe etmemizi istiyor. Ama bizler ne yapıyoruz? Maalesef değişmemiz gerekirken karşımızdaki insanı değiştirmeye çalışıyoruz. Ne kadar ilginç değil mi? Doğru mu Hatice? Bazen karşımızdaki insanı değiştirmeye çalışıyoruz. Ya bırak onu Rab değiştirsin. Bakın taşı suya attığınız zaman halka dışarıdan başlamıyor. Düştüğü noktadan başlıyor. Recep değişecek. O zaman Ayşe değişecek. Ayşe değişecek, Aytaç değişecek. Aytaç değişmeden Özlem de değişmez. Özlem değişmeden İsmet de hiç değişmez. Bu kadar basit. Değişmek istiyor muyuz? Eğelim yüreklerimizi. Bekleme bir başkasının değişmeni. Sen değiş kardeşim. Rab hepimizi yontsun. Hepimizi benden başlasın. Ya Rab benden başla lütfen. Benden başla. Ben bunu açıkça söylüyorum burada sizin önünüzde. Ya Rab değiştirmeye devam et. Değiştirdin beni ama değiştirmeye devam et beni. Yalvarırım sana. Acı veriyor bazen bana. Alışkılarımı bırakmak acı veriyor bana. Ama Rab ben değişmek istiyorum. Sana daha çok yücelik getirmek için. Eğelim yüreklerimizi ve son bir duayla belki Almanca olaraktan Alman kardeşimiz var aramızda, yaşlı kardeşimiz. Almanca olaraktan bitirsin. Bir 15 saniye. Sessiz kalalım ve yüreklerimize de bakma fırsatı vermiş oluruz.